Bu derinlemesine hoş geldin. Bugün elimizde Mehmet Üskendirci'nin bir yazısı var.
Evet.
Üç farklı konu işlenmiş. Altın madenciliği, Filistin-Türkiye ilişkilerinin bazı tartışmalı yönleri ve Rasim Ozan Kütahyalı üzerinden siyaset yorumları. Bizim görevimiz de bu hani farklı gibi duran konuları yazar nasıl bağlamış onu senin için biraz daha anlaşılır kılmak.
Aynen öyle. Kaynak metin çünkü tarihsel iddiaları, çevre endişelerini, güncel siyasi eleştirileri hepsini bir potada eritiyor sanki.
Evet.
Amacımız da metindeki bakış açılarını, yani ne katılıyoruz, ne reddediyoruz, sadece olduğu gibi sana aktarmak.
Tamamdır. O zaman ilk konuyla başlayalım. Altın madenciliği. Kaynak burada ilginç bir paralellik kuruyor.
Evet, neymiş o?
Batı'nın Afrika'daki sömürgeciliği ile Türkiye'deki güncel altın madenciliği arasında.
Özellikle İliç'teki o siyanürlü toprak kayması. O feci olay, evet.
Ve Kaz Dağları'nın durumu. Yazar tüyü yolunmuş kaz diyor Hakk'a.
Ağır bir ifade.
Evet. Metinde şey iddiası da var. Madeni işleten yabancı şirket aslında yerli bir paravan şirketmiş.
Yani arkasında başkaları mı var deniyor?
Öyle bir ima var ve devletin altından aldığı payın da %10'dan az olduğu söyleniyor.
Bu ciddi bir iddia tabii. Kaynak bunu bir de Fatih Sultan Mehmed'e atfedilen o meşhur sözle bağlıyor, değil mi? Ormanlarımdan bir dal kesenin...
Oo, kolunu keserim. Aynen. Yani o tarihsel hassasiyetle bugünkü durumu bir karşılaştırıyor.
Anladım. Metin ayrıca son yıllarda artan maden ruhsatlarına da değiniyor.
Evet, onu da orman yangınlarının sıklaşmasıyla ve kömür için bazı tırnak içinde yandaş mücahitlere toprak verildiği iddialarıyla bağlıyor.
Yani kaynak burada hem çevresel tahribatı hem de bir tür kayırmacılık olduğunu ima ediyor anladığım kadarıyla. Ekonomik getiriyle çevresel maliyet dengesi sorgulanıyor.
Aynen öyle. Şimdi bu altın madenciliği eleştirisinden sonra yazar merciği bu kez Filistin meselesine çeviriyor.
Evet, o da çok katmanlı bir konu.
Evet, yazı İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Nazi Almanya'sına benzeterek başlıyor, insani krize dikkat çekiyor. Sonra da şu soruyu soruyor. Peki bu Filistin-Türkiye ilişkilerinin pek konuşulmayan tarihi nasıl?
İşte burada kaynak tarihçi İlber Ortaylı'ya atıfta bulunarak bir dizi iddia sıralıyor. Hani bunlar tartışmalı iddialar olabilir, onu belirtelim.
Tabii. Sadece kaynakta ne dendiğini aktarıyoruz.
Mesela Osmanlı'nın son döneminde toprak satışı yasağına rağmen Filistin'deki Yahudi nüfusunun arttığı, çünkü Arapların başka kimliklerle satış yaptığı iddia ediliyor.
Başka?
Sonra 1915'te Filistinlilerin cephe gerisinde Türk askerlerine saldırdığı, hatta 15 bin askerin asit kuyularında kör edildiği gibi çok ağır iddialar var. 1917 Akabe baskını, Lawrence'la işbirliği.
Bunlar ciddi ithamlar.
Evet. Kudüs'ün tesliminde General Allenby'nin El-Nebi yani peygamber gibi karşılandığı iddiası var. Daha yakın tarihe gelirsek, 1978'de FKÖ'nün PKK'yı desteklediği,
PKK ilişkisi mi?
kaynak öyle iddia ediyor, 1980'de Asala'ya kamp açtığı, 1989'da Arafat'ın Karabağ işgalinde Ermenistan'ı desteklediği, 1993'te Barzani'nin bağımsız Kürdistan fikrine destek verdiği,
Liste uzunmuş.
bayağı uzun, 2004'te Mahmut Abbas'ın Kıbrıs'taki Türk askerini işgalci ilan ettiği, 2020'de Filistin'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail'le hareket ettiği ve hatta Çin'in Doğu Türkistan politikalarını desteklediği iddia ediliyor. Tekrar vurgulayalım, bunlar kaynaktaki iddialar.
Anlaşıldı. Yazar bu tarihsel iddiaları günümüze de bağlıyor, değil mi? O geçmişteki toprak satışlarıyla bugünkü vatandaşlık satışı arasında bir paralellik kuruyor sanki.
Evet, öyle bir iması var.
Metin Ortaylı'nın benim Filistin davam yok dediğini de iddia ediyor. Ama bir yandan da hani evrensel vicdan, empati konusuna da değinip bölümü yaşananlar, şehit edilen, sakat bırakılan askerlerimizin ahı diyelim gibi bir ifadeyle bitiriyor. Bu kısım gerçekten ilginç.
Kesinlikle. Kaynağın bu tarihsel iddiaları seçip sunma şekli, sanki güncel politikalara yönelik kendi eleştirel bakışını desteklemek için bir zemin hazırlama çabası gibi duruyor. Tarihsel şikayetleri bugünü çerçevelemek için kullanıyor.
Peki, altın Filistin derken şimdi de geldik son konuya. Rasim Ozan Kütahyalı, yani Rock.
Evet, güncel bir figür üzerinden farklı bir tartışma açılıyor burada.
Kaynak Kütahyalı'yı her konuda kendini otorite sanan biri olarak tanımlıyor ve özellikle Erdoğan hakkındaki bir videosuna odaklanıyor.
Ne diyor o videoda iddiaya göre?
Metine göre Kütahyalı, Erdoğan'ı diktatör padişah olarak nitelendirip, işte yargı, ordu, polis ve hatta 20 bin kişilik silahlı bir milis gücü olduğu iddiasıyla seçimler dışında iktidardan indirilemeyeceğini söylüyormuş.
Vay be, peki sonra?
İşte kaynak burada sorular soruyor. Erdoğan ve kurumlar neden dava açmıyor? Sessizlik kabul mü demek? Halkı kin ve nefrete teşvikten yargılanmalı mı?
Yani bir hesap sorma beklentisi var yazarın.
Aynen ve bu durumu geçmişteki bazı olaylarla kıyaslıyor. Mesela 17-25 Aralık sürecindeki bakanlar, dezenfektan satan bakan, Ankara'yı parsel parsel satan eski belediye başkanı. Hani şu meşhur jelibon imasıyla Melih Gökçek kastediliyor sanırım.
Anladım. Yani o davalarda hesap sorulmadığını iddia ederek bir paralellik kuruyor.
Evet ve soruyor. Bu durumlar adalette bir çifte standart mı yaratıyor? Hatta CHP'nin umutlarına gölge düşürüyorum. Sinek küçük ama mide bulandırır diyor.
Yani rock olayı yazar için sadece tek bir kişinin yorumu değil, daha geniş bir adalet sistemi ve siyasi dokunulmazlık eleştirisi için bir başlangıç noktası olmuş.
Tam olarak öyle görünüyor.
Kaynak, Kütahyalı'nın sözlerini ve ona gösterildiği iddia edilen tepkisizliği kullanarak Türkiye'deki hesap verebilirlik ve siyasi söylem üzerine daha genel eleştirilerini dile getiriyor aslında. Spesifik bir olaydan daha yapısal bir soruna işaret ediyor.
O zaman özetleyelim. Mehmet Özkendirci'nin bu yazısında senin için 3 ana temayı ayrıştırdık. Altın madenciliği üzerinden kaynak yönetimi ve çevre eleştirisi.
Evet.
Filistin-Türkiye ilişkilerine dair oldukça tartışmalı tarihsel iddialar üzerinden güncel yorumlar.
Hı hı.
Ve Rasim Ozan Kütahyalı örneğiyle siyasi söylem, medya ve adalet sistemine yönelik bir sorgulama. Amacımız da yazarın bu farklı konuları nasıl iç içe geçirdiğini ve ana argümanlarını senin için biraz daha netleştirmekti.
Ve sana üzerinde düşünebileceğin son bir soru bırakalım. Yine kaynağa dayanarak ama belki açıkça söylenmeyen bir fikir. Kaynak, işte bu doğal kaynakları, tarihsel anlatıları, güncel figürleri böyle özgün bir şekilde birbirine bağlıyor ya.
Evet.
Acaba bu farklı meselelerin bu şekilde harmanlanması sana Türkiye'deki kamuoyu tartışmalarını, belki de ilk bakışta görünmeyen altta yatan dinamikleri veya endişeleri hakkında ne söylüyor? Yani bu başlıklar yazarın kurduğu bağlamda aslında ne kadar da birbirine bağlı olabilir.